Ayrım 46.
Onun sonraki gelişimi tarım emeği ile sanayi emeğinin birbirinden ayrılmasını getirir. Aynı zamanda çeşitli dallarda iş bölümünün gerçekleşmesiyle belli işlerde çalışan bireyler arasında çeşitli ayrımlaşmaların geliştiği görülür. Bu özel alt bölümlerin birbirleri karşısındaki konumu tarım, sanayi ve ticaret emeğinin kullanılma biçimiyle koşullanmıştır. Babaerkil, kölelik, topluluklar ve sınıflar. Aynı ilişkiler çeşitli ulusların ilintilerinde değiş tokuşların daha çok geliştiği zamanlarda da görülür. İş bölümünün gelişmesiyle ilgili çeşitli evreler değişik mülkiyet biçimlerini ortaya koyarlar. Bir başka deyişle iş bölümünde her yeni evre emeğin konusu, gereçleri ve ürünleri açısından bireyler arasındaki ilişkileri belirler. Mülkiyetin üç ayrı biçimi. Marx ve Engels'e göre sermayecilikten önce mülkiyet ard arda üç ayrı biçim göstermiştir. Mülkiyetin ilk biçimi boy mülkiyetidir. Avcılık, balıkçılık, hayvancılık bazen tarımla belirgin olan bu dönemde toplumsal yapı aile genişliğindedir. Ailenin ya da boyun başkanı ve üyeleri vardır. Burada kölelik örtülü bir biçimde etkindir. Ailede örtülü kölelik ancak yavaş yavaş nüfusun artmasıyla, gereksinimlerin artmasıyla, aynı zamanda dış ilişkilerin, savaşın ve değiş tokuşun yaygınlaşmasıyla gelişti. Mülkiyetin ikinci biçimi ortak mülkiyet ve devlet mülkiyeti biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu oluşum birçok boyun tek bir kentte toplaşmasıyla gerçekleşmiştir. Ortak mülkiyetin yanında taşınır nitelikte, daha sonra da taşınmaz nitelikte özel mülkiyet gelişti. Ancak olağan dışı mülkiyet olarak ve ortak mülkiyete bağımlı olarak gelişti. Mülkiyetin bu döneminde kölelik yaygınlaşmıştır. Burada kent ve kır karşıtlığını, daha sonra da kentlerin çıkarını temsil eden devletlerle, kırların çıkarını temsil eden devletlerin karşıtlığını buluyoruz. Kentlerin içinde de deniz ticareti ve sanayi karşıtlığını buluyoruz. Bu durumda yurttaşlarla köleler arasındaki ilişkiler en büyük gelişimini kazanmıştır. Mülkiyetin üçüncü biçimi feodal mülkiyettir. Bu dönemler mülkiyetin kentten kırsal alana kaymasıyla, kölelerin yerini köleleştirilmiş köylülerin yani serflerin almasıyla belirgindir. Toprak mülkiyetinin sıra düzenli yapısı ve ona karşılık olan askeri metbuluk, soyluluğun serfler üzerinde tam güçlü olmasını sağlıyordu. Bu feodal yapı eski çağ komün mülkiyetinde olduğu gibi egemen olunan üretici sınıfa karşı bir ortaklıktı. Yalnız ortaklığın biçimi ve doğrudan doğruya üreticilerle ilişkisi değişikti. Bu feodal yapıyı kentlerde lonca mülkiyeti karşılıyordu. Lonca feodal meslek örgütüydü. Burada mülkiyet her bireyin emeğine dayanıyordu. Feodalliğin doruk noktasında iş bölümü çok ilerledi. Her ülke kendinde kent-köy karşıtlığını taşıyordu. İşçinin durumu. Sermayeci düzenin gelişiyle serfin yerini işçi alır. Bu yeni üretici tipi köleden daha mutlu değildir. Çünkü köle bir defalığına satılmıştır. İşçi kendisini her gün, her saat satar. İşçinin ya da proleterin Marx'a göre hiçbir yaşam güvencesi yoktur. Serfin bir yaşam güvencesi vardır. Proleterin yaşam güvencesi yoktur. Serf rekabetin dışında kalır, proleter rekabetin koşullarına yerleştirilmiştir. Engels işçinin durumunu emek kavramının ayrıştırmasında giderek şöyle açıklar. Emek bir başka metaya benzer bir metadır. Fiyatı da buna göre tam tamına bir başka metanın fiyatını belirleyen yasalarla belirlenmiştir. Bir metanın fiyatı bu metanın üretiminin bedeline eşittir. Ama emeğin üretiminin bedeli işçi çalışmasını sürdürülebilir durumda tutmak ve işçi sınıfının ölmesini engellemek için gerekli yaşam araçlarının niceliğine dayanır. Öyleyse işçi emeğine karşılık ancak bu amaç için zorunlu olan en azı elde edecektir. Emeğin fiyatı yani ücret yaşamın sürdürülmesi için gerekli en az fiyat olacaktır. İşçi işlerin bazen iyi, bazen kötü oluşuna göre bazen çok, bazen az kazanacaktır. Tıpkı fabrika sahibinin ürettiği mallardan bazen çok, bazen az kazanması gibi. Komünizmin ilkeleri. Sermayeci düzenin gelişimi işçi denilen yeni üretici tipini ortaya çıkarırken dünyanın görünümünü de kökten değiştirmiştir. Dünya eski basit görünümünü yitirmiş, iyiden iyiye karmaşıklaşmıştır. Karmaşıklaşmakla kalmamış, tam anlamında bir bütünleşmeye doğru gitmiştir. Buna göre bir ulusun kendi tekliği içinde kendi dileklerine göre yaşaması olanaksızlaşmıştır. Sermayeci düzenin egemen sınıfı olan burjuva sınıfı hemen tüm değerlerin yerine ticareti koymuştur. İnsanın bütün özgürlüklerini yok ederken yalnızca ticaret özgürlüğünün geçerli olmasını istemiş ve bunu sağlamıştır. Burjuva sınıfının özellikleri. Komünist Parti bildirisinde burjuva sınıfının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki satırları buluyoruz. Burjuvazi tarihte tam anlamında devrimci bir rol oynadı. İktidarı ele geçirdiği her yerde feodal, babaerkil, kırsal ne varsa ayaklar altına aldı. Feodal insanı doğal üstlerine bağlayan tüm tantanalı bağları acımadan kopardı. İnsanla insan arasında soğuk çıkar ilişkisinden, kas katı peşin ödeme ilişkisinden başka ilişki kalmasını istedi. Dinsel coşkuyu, şövalye heyecanını, küçük burjuva duygusallığını, bencil hesapların soğuk suyunda boğdu. Kişisel değeri basit bir alışveriş değeri durumuna getirdi. Çok pahalı elde edilmiş pek çok özgürlüğün yerine tek ve acımasız ticaret özgürlüğünü geçerli kıldı. Kısacası dinsel ve siyasal göz boyamalarla örtülmüş sömürülerin yerine açık, yüzsüz, dolaysız, katı sömürüyü getirdi. Burjuvazi o zamana kadar yüce bilinen ve kutsal bir saygıyla karşılanan tüm mesleklerin kalelerini parçaladı. Hekim, yargıç, papaz, şair, bilgin hepsini ücretli işçilerin yanına gönderdi. Aile ilişkilerini örten duygusallık tülünü yırttı, bu ilişkileri basit para ilişkileri durumuna getirdi. Dünya pazarını ele geçirerek tüm ülkelerde üretime ve tüketime kozmopolit bir özellik kazandırdı. Gericileri umutsuzluğa düşürerek sanayinin ulusal temelini ortadan kaldırdı. Eski ulusal sanayiler yıkıldı ve yıkılıyor. Kendi kendine yeten eski yalıtık eyaletlerin ve ulusların yerinde evrensel bir akış ulusların karşılıklı bağımlılığı gelişti. Maddesel üretim için geçerli olan şey düşünsel üretime uygulandı. Bir ulusun yapıtları tüm ulusların ortak malı oldu. Sınırlılık ve teklik bir ulus için günden güne olanaksızlaştı. Tüm ulusal ve yerel edebiyatlar evrensel bir edebiyat durumuna geldi. Üretim araçlarının ve iletişim araçlarının hızlı yetkinleşmesiyle burjuva sınıfı uygarlık akışını en barbar uluslara kadar götürdü. Ölüm tehdidiyle tüm ulusları burjuva üretim biçimini benimsemeye zorladı, onları sözde uygarlığı kendilerine almaya zorladı, yani onları burjuva olmaya zorladı. Kısacası kendi tasarısına göre bir dünya kurdu. Kırı kente bağımlı kıldı, büyük kentler yarattı, kentlerin nüfusunu kırsal kesimin zararına son derece büyüttü, böylece halkın büyük bir bölümünü kırların geriliğinden kurtardı. Kırı kente bağımlı kıldığı gibi barbar ya da yarı barbar ulusları da uygar uluslara bağımlı kıldı, köylü ülkelerini burjuva ülkelerine, doğuyu batıya bağladı. Marx'a ve Engels'e göre uzun süre devrimcilik niteliğini korumuş olan burjuva sınıfı artık bu niteliğini yitirmiştir. Ancak onun gelişimi ya da sermayeciliğin gelişimi pek çok geri kalmış ülkenin belli bir gelişim sürecine girmesi sonucunu doğurmuştur. Engels şöyle der, o zamana kadar az çok gelişimin dışında kalmış olan ve sanayileri üretim evi düzenine dayanan tüm yarı barbar ülkeler yalıtıklıklarından hızla çıkarıldılar. İngiliz mallarını ucuza satın aldılar ve kendi üretim evi işçilerini açlıktan ölmeye bıraktılar. Yüzyıllardır hiçbir ilerleme gösterememiş Hindistan gibi ülkeler böylece tam tamına devrim geçirdiler. Çin de bugün bu devrimin eşiğindedir. İngiltere'de yeni bir makinenin yapılması birkaç yıl içinde milyonlarca Çinli işçiyi açlığa mahkum etme sonucunu doğurabilir. Buna göre büyük sanayi yeryüzünün tüm halklarını birbirine bağladı, tüm yerel pazarları geniş bir dünya pazarına dönüştürdü, toprağı her yerde gelişime ve uygarlığa hazırladı, uygar ülkelerde tüm olup bitenlerin tüm öbür ülkelerde de zorunlu olarak etkiler yaratmasını sağladı. Öyle ki eğer bugün işçiler İngiltere'de ya da Fransa'da kurtulma yolundaysalar, bu durum sonuç olarak tüm öbür ülkelerde devrimleri getirecektir. Bu da oralarda er ya da geç işçilerin kurtuluşunu sağlayacaktır. Proletarya devrimi. Sermayecilikten sonraki evre Marx'a ve Engels'e göre özel mülkiyetin ortadan kalkmasıyla proletaryanın yaşama tam tamına sınıfsız bir toplum oluşturacak biçimde egemen olmasıyla belirgin olacaktır. Ancak hemen şu soruyu sormak gerekir. Özel mülkiyetin bir çırpıda ortadan kaldırılması olası mıdır? Engels bu soruyu şöyle yanıtlar. Hayır. Daha önce var olan üretici güçleri bugünden yarına bir ortaklaşma iktisadı kurabilecek ölçüde bir çırpıda geliştirebilmek olası değildir. Proletarya devrimi her şey onun yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak bugünkü toplumu yavaş yavaş dönüştürecektir. Özel mülkiyeti ancak yeterli ölçüde üretim aracı yaratıldığı zaman tümüyle kaldırabilecektir. Peki bu devrim nasıl gerçekleşecek? Önce devrim demokratik bir düzen kuracak, buradan giderek dolaysız ya da dolaylı olarak proletaryanın siyasal egemenliği kurulacak. Engels bize proletaryanın yararına işleyecek olan demokratik rejimde alınacak önlemleri de bildirir. Bu önlemler şunlardır. Sürekli artırılan vergilerle özel mülkiyetin sınırlandırılması, miras için ağır vergiler uygulanması, toplumun tüm üyeleri için çalışma zorunluluğunun konulması, para ticaretinin devlet elinde toplanması, ulusal üretim güçlerinin artırılması, tüm çocukların öğrenim görmesi, sağlığa aykırı kötü yerleşim alanlarının yıkılması, tüm ulaşım araçlarının devlet elinde toplanması. Engels'e göre devrimin gerçekleşmesini sermayeci koşullar nedeniyle toplumların birbirlerine yaklaşması da kolaylaştıracaktır. Büyük sanayi dünya pazarını yaratarak yeryüzünün tüm halklarını, özellikle bunların en uygarlarını birbirine öylesine yaklaştırdı ki bir halk başka halklarda olup bitene sıkı sıkıya bağımlı oldu. Öyleyse burjuva sınıfı tarihte hep görüldüğü gibi çarpışarak kazandığı egemenliğini çarpışarak yitirecektir. Marx ve Engels şöyle derler. Günümüze kadar tüm toplumun tarihi sınıf çatışmalarının tarihi oldu. Bundan şu sonuç çıkarılabilir. Burjuva sınıfının feodalliği yıkmak için kullandığı silahlar bugün burjuva sınıfına çevriliyor. Marx ve Engels için bu yolda büyük bir gelişim vardır. Küçük sanayiciler, tüccarlar ve akarcılar, zanaatçılar ve köylüler, yani eski orta sınıfların tüm alt basamağı proletaryaya katılıyor. Hem cılız sermayeleri onlara büyük sanayideki usulleri kullanma kolaylığı sağlamadığı için, hem teknik yetenekleri yeni üretim yöntemleri karşısında gerilediği için büyük sermayelerle rekabette yenilgiye uğruyorlar. Modern toplumda küçük burjuva sınıfı proletarya ile burjuvazi arasında salınıp duran bir sınıftır. Burjuva toplumunun tümleyici bir ögesidir. Rekabetin katı koşullarında aşağı doğru çekildikçe proletaryanın devrimci atılımlarına katılacaktır. Bu gelişimde lumpenlerin büyük bir katkısı olmayacaktır. Lumpen proletaryaya eski toplumlarda alt sınıfların çürüğü olan bu edilgin ürüne gelince, bu ürün şurada burada proletarya devrimiyle bir devinime sürüklenmiş olabilir ama onun yaşam koşulları onu daha çok gericiliğe satılmak zorunda bırakmaktadır. Marx burjuva devrimini proletarya devrimi için bir köprü sayar ve burjuva devrimi işçi sınıfının habercisi olduğuna göre proleterler burjuva devrimine katılabilirler der. Marx'a göre komünist devrimi özel mülkiyeti kaldıracak ve bir yapılı bir toplum kuracaktır. Sosyalist devrim sınıfsız toplum düzenine geçiş sağlayacak olan proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirecektir. Çalışanlar kazanmıyor, kazananlar çalışmıyor. Buna göre burjuva toplumu proletarya ve hatta orta sınıflar açısından acılı bir toplumdur. Bu toplumda özgürlüklerden söz etmeye olanak yoktur. Burjuva üretiminin bugünkü koşullarında özgürlükten ticaret özgürlüğü, alıp satma özgürlüğü anlaşılır. Burjuva toplumunda insanlar ikiye ayrılmış durumdadır. Bu toplumda çalışanlar kazanmıyor, kazananlar çalışmıyor. Böylece toplumların proletarya devrimi yoluna girmesiyle insanın gerçek anlamda gelişim koşulları gerçekleşmeye başlayacaktır. Engels şöyle der. Ortaklaşma temeli üzerine kurulacak toplum, üyelerine zaten uyumlu bir biçimde gelişmiş olan yetilerini her alanda kullanma olanağı verecektir. Sonuç olarak sınıflar arasındaki her türlü ayrılık zorunlu olarak kalkacaktır. Öyle ki ortaklaşmacı toplum bir yandan sınıfların varlığıyla uyuşmaz olan bir toplumdur, öte yandan bu sınıf ayrılıklarını giderecek araçları hazırlayan toplumdur. Buna göre kent ve kır arasındaki çatışkı da ortadan kalkacaktır. Henüz o aşamaya gelinmemiştir. Ancak şu aşamada yapılabilecek bazı şeyler vardır. Bu yapılacak şeylerin birincisi Marx'a göre iş saatlerinin azaltılmasıdır. İş saatlerinin çokluğu işçinin yaşam düzenini, tüm değerlerini sarsmaktadır. Fransa'da sürekli fazla mesai yapan işçiler karılarının kendilerini aldatmalarından yakınmaktadırlar. İş saatlerinin azaltılması iyiye doğru geçiş koşullarının sağlanmasında bir adım olacaktır. Marx 1866'da Cenevre'de toplanan 1. Uluslararası İşçiler Birliği Kongresi'ne yani 1. Enternasyonel'e sunduğu bir bildiride geçici merkez kurulu delegelerinin çeşitli sorunlarıyla ilgili yönergede şöyle der. İş saatlerinin azaltılmasını 1. koşul olarak belirliyoruz. Bu olmadan tüm iyileştirme ve özgürleştirme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Ulusun gerçek varlığını oluşturmakta olan çalışan sınıfların gücünü ve sağlığını yerine getirmek gerekir. İş gücünün yasal sınırı olarak 8 saat çalışmayı öneriyoruz. Emek-ürün ilişkisi. Marksçı düşünce yalnızca geniş çerçeveli bir felsefi kavrayışıyla değil, aynı zamanda bilimsel düzeyde, özellikle iktisat bilimi düzeyinde derin araştırmalarla dokunmuştur. Adam Smith ve Ricardo gibi büyük iktisatçılardan sonra Marx'ın iktisadi görüşleri bir çağın yaşam koşullarını açıklamakta neredeyse bir anahtar niteliği kazanır. Marxçı iktisat görüşünün temelinde şu belirleyici ilke yatar. Ulusal üretimin niceliği ya da büyüklüğü sürekli olarak değişir. Bu büyüklük değişmez bir büyüklük değildir, değişir bir büyüklüktür. Bu da sürekli olarak iktisadi yapıda, iktisadi ilişkilerde değişimlere yol açar. Malın bir değeri vardır çünkü o toplumsal emeğin billurlaşmış bir biçimidir. Onun değerinin büyüklüğü ya da onun göreli değeri içerdiği toplumsal varlığın niceliğinin az ya da çok büyük oluşuna yani üretilmesi için gerekli emeğin göreli niceliğine bağlıdır. Malların göreli değerleri onlarda kullanılan, gerçekleştirilen, saptanan emeğin nicelikleriyle yani karşılıklı tutarlarıyla belirlenmiştir. Emekle ürün arasındaki ilişkiyi de Marx şöyle açıklar. Emeğin üretici gücü büyüdükçe belli bir nicelikte ürün elde etmek için kullanılan emek azalır ve buna göre ürünün değeri de azalır. Emeğin üretici gücü azaldıkça belli nitelikte ürün elde etmek için kullanılan emek artar, o zaman ürünün değeri de artar. Buna göre şunu bir yasa olarak koyabiliriz. Malların değerleri üretimleri için kullanılan zamanla doğru orantılı, kullanılan emeğin üretici gücüyle ters orantılıdır. Demek ki malın fiyatının oluşmasında emekle ürün arasındaki ilişki belirleyicidir. Fiyat kendinde değerin para olarak anlatımından başka bir şey değildir. Değerin para olarak anlatımını Adam Smith doğal fiyat diye, Fransız fizyokratları zorunlu fiyat diye adlandırmışlardı. Doğal fiyatla pazar fiyatı arasındaki ayrım nedir? Üreticilerin üretim koşulları ayrı ayrı da olsa pazar fiyatı her çeşit mal için aynıdır. Pazar fiyatı üretimin ortalama koşulları içinde belli bir malın belli bir nicelikte pazara sürülebilmesi için zorunlu toplumsal emeğin ortalama niceliğine karşılıktır. Bu durumda bir malın pazar fiyatı onun değeriyle özdeştir. Pazar fiyatları istem ve sunumda iniş çıkışlara göre doğal fiyatın altına inebilir ya da üstüne çıkabilir. Buna göre doğal fiyatla pazar fiyatı arasında uyarsızlıklar olur. İstem ve sunum her zaman dengeli olsaydı doğal fiyatla pazar fiyatı hep özdeş olacaktı. Buna göre herhangi bir malın değerini incelerken emeğin özel değerini de ele almak gerekir. Emeğin özel değeri ya da emeğin gücü her şeyden önce emeğin doğal koşullarına, toprağın verimliliği, yeraltı kaynaklarının zenginliği ve benzeri ve toplumsal emek gücünün yetkinleşmesine, sermaye birikimi, gelişmiş iş bölümü, gelişmiş makineler, ileri yöntemler ve benzeri bağlıdır. İşçinin sermayeye belli bir zaman çerçevesinde sattığı şey doğrudan doğruya emeği değil, emek gücüdür. Emek gücünün değeri dediğimiz şey herhangi bir malın değeri gibi onun üretimi için zorunlu olan niceliktir. Bir insanın emek gücü o insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan niceliktir. Ona yaşamını sürdürebilmesi için gereken şeylerin dışında çocuklarının yaşamını sürdürebilmesi için de bir takım şeyler gereklidir. Bu çocuklar bir zaman sonra emek pazarında yerlerini alacaklardır, emekçi soyunu sürdüreceklerdir. Ayrıca emekçi kendi gücünü geliştirmek ve ustalığını artırmak için ek bir değere gereksinim göstermektedir. Buna göre değişik değeri olan değişik işlerin emek pazarında değişik fiyatları olmalıdır. Artı emek ve artık değer. Ücret ve fiyat. Bir işçinin yaşamını sürdürebilmesi için ortalama 6 saat çalışması gerekiyorsa, bu çalışmada örneğin 3 şilin değerindeyse bu 3 şilin emek gücünün gündelik değeri olacaktır. Bu durumda işçi emeğini sermayeciye günde 3 şiline satmaktadır. Bu 3 şilin onun dokumakta olduğu kumaşa eklenen 3 şilindir. Sermayeci emeğin tutarını ödeyerek ürettiği ya da ürettirdiği malın kullanım ya da tüketim hakkını elde eder. 3 şilin karşılığında bir günlük çalışma gücü kazanan işçi bu gücü 6 saat için kullanabildiği gibi 10 ya da 12 saat içinde kullanabilir. Sermayeci işçiye gündeliğini verirken onu bütün bir gün çalıştırma hakkını almıştır. Bu durumda işçiden 6 saatin üstüne bir 6 saat daha koyması beklenir. Bu ikinci 6 saat harcanan emek artı emektir. Bu emek karşılığında elde edilen üretimde artık değer ya da artık üretimdir. Artık değer işçinin ödenmemiş emeğine karşılık elde edilen maldır. Bu da yararı oluşturur. Böylece ücretli emek düzeninde ödenmemiş emek ödenmiş emek gibi görünmektedir. Bu köle emeği düzeninin tam tersi bir durumdur. Köle emeğinin ödenmiş bölümü de ödenmemiş gibi görünür çünkü köle düzeninde emek alım ve satımı söz konusu değildir. Oysa köle de yaşamını sürdürmek için yiyip içmek durumundadır. Serf düzeninde emeğin ödenen bölümüyle ödenmeyen bölüm birbirinden ayrıdır. Ücretli emekte malın içerdiği emeğin bir bölümü ödenmiş, bir bölümü ödenmemiş olduğuna göre malı pazara süren sermayeci belli bir yarar payı sağlamaktadır. Buna göre her artı emek ya da her artık değer bir yararı karşılamaktadır. Toprağın sağladığı yararı akar olarak adlandırabiliriz. Ücret sermayecinin işçiye belli bir iş zamanı için ödediği paradır. Buna göre sermayeci emeği parayla satın alır. Böylece sermaye ile işçi arasında emek ve para değiş tokuşu yapılmış olur. Bir başka deyişle işçi emeğine karşılık et, ekmek, giysi elde etmiş olur. Demek ki ücret emeğin fiyatıdır. Buna göre işçi yaşamak için çalışmaktadır. İşçi çalışırken kendisi için ücret üretmektedir. İşçi için gerçek anlamda yaşam iş etkinliğinin bittiği yerde başlamaktadır. İşçi böylece sermayeye bağımlı bir varlıktır. Yaşamından vazgeçmediği sürece sermayeci sınıfından kopmayı düşünemez. O şu ya da bu kişiye değil tümüyle sermayeci sınıfına bağlıdır. Bir meta olarak ücret her türlü meta belirleyen yasalarla koşullanır. Peki bu metaan ücreti nasıl belirlenir? Bunu belirleyen alıcı ile satıcı arasındaki ilişkidir, istemle sunumdur. Satıcılar mallarını rekabetin koşullarına göre değişik fiyatlarda satarlar. Buna göre aynı nitelikteki malı iki satıcı değişik fiyata verebilir. Rekabet malların fiyatını düşürür. Ancak alıcılar arasında da rekabet vardır. Alıcı rekabeti malın fiyatını yükseltir. Alıcılarla satıcılar da birbirleriyle rekabettedir. Alıcılar ucuz almaya, satıcılar pahalı satmaya bakarlar. Sanayi bu iki kesimi birer ordu gibi karşı karşıya getirir. Bir malda sunum istemden zayıfsa, satıcılar arasında rekabet azdır ya da yoktur. O zaman alıcılar arasında rekabet büyümüştür. Bu da fiyatların şu ya da bu oranda artmasını getirir. Sunum istemi çok aştığında satıcılar arasında umutsuz bir rekabet başlar. Çünkü alıcı azdır. O zaman mal ucuza gider. Demek ki istemle sunum arasındaki ilişkiler fiyatları alçaltıp yükselten ilişkilerdir. Yetersiz sunum gereği bir malın fiyatı yükseldiğinde bir başka malın fiyatı belli bir oranda düşer. Aynı durum aşırı istemde de kendini gösterir. Bir malın fiyatı arttığında sermayeciler o malı üretmek için kolları sıvarlar. Bir malın fiyatı azaldığında sermayeciler o malın üretiminden el çekmek isterler. Sermaye ve emek. Demek ki bir malın fiyatı o malın üretim masrafının üstünde ve altında olabilir. Buna göre sermaye akışkan bir özellik gösterir, sermaye göçleri olur. Fiyatlar yükseldiğinde de fiyatlar düştüğünde de sermaye akışları görülür. Sermayeler bir iş kolundan bir iş koluna durmadan göç eder. Malların fiyatlarını belirleyen yasalar emeğin fiyatını da belirler. İstem ve sunum ilişkilerine göre ücret bazen yükselir bazen alçalır. Demek ki ücretin belirlenmesinde emek alıcılarıyla emek satıcıları arasındaki rekabet etkindir. Malların fiyatlarında görülen iniş çıkışlar ücretlerde de görülür. Emeğin fiyatı bu iniş çıkışlar arasında üretim masraflarıyla bir ürünü elde edebilmek için gerekli iş zamanıyla belirlenecektir. Söz konusu masraflar bir işçiyi işçi yapmak ya da bir işçiyi işçi olarak korumak için yapılan masraflardır. Bir iş, işçinin işçi olarak yetişmesi için ne kadar az zaman gerektiriyorsa emeğin fiyatı o ölçüde düşük olacaktır. Ancak burada bir başka öge işe karışır. Üretim masraflarını ve bu masraflara göre ürünün fiyatını belirlemeye çalışan fabrika sahibi üretim araçlarının yıpranma payını da hesaba katar.